Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ben Sezgi Aksu, burası Karanlık Dosyalar. Bugün sizler için yıllarca basketbolun en üst düzey ligi olan NBA'de forma giydikten sonra bir cinayete kurban giden Lorenzo Wright davasını seçtim. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Lorenzo Wright, 4 Kasım 1975'te Amerika'nın Mississippi eyaletinin Oxford ilçesinde dünyaya geldi. Çok enerjik bir çocuktu. Ailesinin söylediğine göre çocukluğundan beri profesyonel bir basketbolcu olmanın hayalini kurardı ve bu konuda çok yetenekliydi. Boyunun çok uzun olması da ona fayda sağlıyordu tabii. Ailesi de bu hayallerini gerçekleştirmesinde ona destek oluyordu. Anne babası ayrıydılar. Babası Memphis'te, annesi ise Oxford'da yaşıyordu. Lorenzo da bazen babasıyla, bazen de annesiyle kalıyordu. Lorenzo'nun babası Herb de 70'li yılların ilk yarısında Finlandiya'da mücadele eden profesyonel bir basketbolcuydu. NBA takımlarından o dönemki adı New Orleans Jazz olan Utah Jazz'le denemeler yapmıştı. Ancak Lorenzo 7 yaşındayken Herb Memphis Polis Departmanı'nda çalışıyordu ve sırtından vurularak felç oldu. Hayatının kalanını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı. Lorenzo lisedeyken 3 yıl boyunca Mississippi'deki Lafayette Lisesi'nin basketbol takımında oynadı. Lisenin son yılındaysa Memphis'e taşındı ve orada Booker T. Washington Lisesi'nde oynadı. Memphis'i çok seviyordu. En sevdiği yanlarından biri orada barbekünün en iyilerini bulabilmesi ve kiliseleriydi. Lise yılları onun için harikaydı. Sosyal bir çocuktu ve basketbol takımının yıldızıydı. Lorenzo lisedeyken basketbol koçlarından birinin kızıyla tanıştı. Bu kız Shara Robinson'dı. Başta sadece arkadaştılar, hatta Shara ondan 5 yaş büyüktü ve üniversitedeydi. Lorenzo liseden mezun olup üniversiteye geçince ilişkileri arkadaşlığın ötesine geçti. Lorenzo o sırada baba da oldu. Üniversitenin ilk yılındayken 11 Nisan 1995'te oğlu Lorenzo Wright Jr. dünyaya geldi. Bebeğin annesi Shara'ydı. İkilinin daha sonra 5 çocukları daha oldu. Aile Lorenzo için çok önemliydi. Kendisi anne ve babasıyla çok yakındı ve bir sürü çocuğu olmasını, onlarla yakın olmayı istiyordu. Ancak insanlar sevgilisi Shara'ya pek güvenemiyorlardı. Çocuklarla onu kapana kıstırmaya çalıştığını düşünüyorlardı. Çünkü Lorenzo'nun basketbolda başarılı olacağı açıktı. Onunla çocukları olmasının Shara'ya maddi anlamda çok faydası olacaktı. Ama bu sadece çevredeki kişilerin düşüncesiydi tabii. Lorenzo daha sonra Memphis Üniversitesi'ne geçti. İkinci yılındayken de All-American takımına seçildi. All-American takımları belli organizasyonlar tarafından seçilen ülkenin en iyi oyuncularından oluşmasıyla bilinir. Lorenzo inanılmaz yetenekliydi. Basketbol izlemeyi sevmeyen kişiler bile Lorenzo'nun maçlarını sırf o olduğu için izlerlerdi. Yeteneğinin kendisi de farkındaydı. NBA'de oynayabilecek birisi olduğunu biliyordu. En büyük hayaliydi. Annesine bunu söylediğinde aralarında komik bir diyalog geçmişti hatta. Annesi okuyup mezun olmasını ve bir işe girmesini istediğini belirttiğinde Lorenzo,
"Anne, mezun olup da gireceğim hangi işten milyonlarca dolar kazanabilirim sence?"
diye sormuştu. Annesinin cevabıysa "Ne zaman drafta kayıt olacaksın?" olmuştu. 1996 NBA draftında Los Angeles Clippers onu 7. sıradan seçti ve hayalini gerçekleştirme şansı tanıdı. 1999'da Atlanta Hawks'a geçti ve 27 Haziran 2001'de Memphis Grizzlies'e katıldı. Sacramento Kings ve Cleveland Cavaliers'da oynadı. Ancak 2001'de Grizzlies'e katılması kariyerinde bir zirve gibiydi. Memphis için oynayabilmek onun hayaliydi. Kendi takımı için oynuyordu çünkü. Lorenzo Memphis'te lise, üniversite ve profesyonel olmak üzere her seviyede basketbol oynadı. Hangi takımda oynarsa oynasın, takım arkadaşlarını çok sever ve onlara çok saygı duyardı. Onunla oynayan herkes iyi bir takım arkadaşı olduğunu, cana yakın, uysal ve çok pozitif biri olduğunu söylüyordu. Nazik ve cömertti. Gençliğinden beri böyleydi ancak NBA'de milyonlar kazanmaya başlayınca bu özelliği daha da artmıştı adeta. İhtiyacı olan herkese maddi destekte bulunuyordu. 1998'de Shara ile evlenmişlerdi ve Tennessee'de yaşıyorlardı. Hatta burada kendi evine birkaç kilometre uzaklıkta annesine ev bile satın almıştı. Arkadaşlarına, çevresindeki herkese yardımlarda bulunurdu. Seyahatlerini karşılar, yemeklerinin parasını öder, onları maçlarına getirtirdi. Evinde kalmalarına izin verirdi. Çoğu arkadaşı Lorenzo'nun evinin Disneyland gibi olduğunu söylerdi. Hatta bazılarının üniversite masraflarını bile karşılıyordu. Kendisi ve ailesi için de harcamalar yapmıyor değildi tabii. Lorenzo'nun arabalara, eşi Shara ise mücevherlere tutkuluydu. Bu yüzden milyonlar kazanırken bir yandan da milyonlar harcıyorlardı. NBA kariyeri boyunca Lorenzo'nun 13 sezonda 800'den fazla maçta oynadı. Bu süreçte ailesi de büyümeye devam etmekteydi. İlk çocuklarından sonra Lorenzo'nun ve Shara'nın Lauren adında bir kızları ve Lamar ile Shamar adında ikiz çocukları oldu. Ardından da Sophia adında bir kızları ve Lawson adında bir oğulları daha oldu. 14 Mart 2002'de doğan Sierra adında bir kızları daha vardı. Ancak Sierra sadece 11 aylıkken ani bebek ölümünden hayatını kaybetti. Lorenzo mahvolmuştu. Çevresindeki herkes ne kadar üzüldüğünü görebiliyordu. Lorenzo kızının onuruna bir burs oluşturdu ve adını da Sierra Simona Wright bursu koydu. Ardından kendisi de üniversiteye döndü ve 2003 yılında mezun oldu. Bu olay Shara ile evliliklerini de çok etkiledi. İkisi de birbirlerini aldatıyorlardı. Lorenzo'nun bazı arkadaşlarına da Shara'nın sadece para için evliliği sürdürdüğünü hissettiğinden bahsetmişti. 2008-2009 sezonunda Lorenzo'nun kariyeri de düşüşe geçti çünkü o sezon ona bir sözleşme teklif edilmedi. Artık performansı eskisi gibi değildi ve sahadaki rekabet de eskisinden çok daha zordu. 2009 yılında yaşadığı bir parmak sakatlığının ardından Lorenzo Wright resmi olarak profesyonel basketbol oyunculuğundan emekli oldu. 2010 yılında eşi Shara boşanma davası açtı ve evlilikleri de sona ermiş oldu. Shara'ya çocuk desteği ve nafaka olarak aylık 26 bin dolar ödeyecekti. Boşanma sürecinde Lorenzo'nun 1 milyon dolarlık bir hayat sigortası oluşturdu ve eğer onun başına bir şey gelirse bu para 6 çocuğuna verilecekti. Nafakayı ödemesi de zamanla zorlaşmaya başladı. Çünkü Shara da o da yıllar içerisinde çok harcama yapmışlardı ve Lorenzo artık eskisi gibi para kazanmıyordu. Boşanmış olmalarına rağmen Shara ile hala görüşüyorlar, bazen cinsel birliktelik de yaşıyorlardı. Boşanmanın ardından Lorenzo Atlanta'ya taşındı ancak sık sık Memphis'e gidip çocuklarını ziyaret ederdi. Bu seyahatlerden birini de kızının dans gösterisi için gerçekleştirecekti. Kız kardeşinin de baby shower'ı vardı ve ikisinde de bulunmak istiyordu. Ardından çocuklarını yanına alacaktı ve çocuklar yazın geri kalanını babalarıyla geçireceklerdi. Bu yüzden yakın bir arkadaşı 18 Temmuz 2010'da Lorenzo'nu Atlanta Havalimanı'na bıraktı. Memphis'e indiğinde bir arkadaşıyla buluşup vakit geçirmeye karar verdi ancak onun yanından erken ayrılması gerekti. Çünkü arkadaşının söylediğine göre takılırlarken Shara aramıştı ve hala eve gelmediği için kızıyordu ona telefonda. Sonraki günde baby shower vardı. Bütün aile Lorenzo'nun da geleceğini biliyor ve onu bekliyorlardı. Ancak Lorenzo gelmedi. Başta endişelenmediler. Başka bir yere gitmeye karar verdiğini ya da bir arkadaşının yanında olduğunu düşündüler. Ara sıra böyle şeyler yaptığından garipsememişlerdi. Sadece annesi öyle düşünmüyordu. İçinde kötü bir his vardı. Ona ulaşmak için elinden geleni yaptı ancak başarısız oldu. Bundan dolayı 22 Temmuz'da oğlumun kayıp olduğunu bildirdi.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Polisler aile ve Shara ile görüştüler. Shara, Lorenzo'nun son görüldüğü gün evine geldiğini söyledi. Elinde bir kullanat telefon vardı ve biriyle konuşuyordu. Bu kişi her kimse onunla buluşup bir şey takas edeceğini söyledi ve gece 10.30'da yanında 100 bin dolar nakit para ve bir kutu uyuşturucu maddeyle evden ayrıldı. Ancak Shara daha sonra hikayesini değiştirdi ve bir kutu uyuşturucudan hiç bahsetmediğini, başkasının bunu uydurduğunu iddia etti. Ancak polise 18 Temmuz'dan birkaç hafta önce evine 3 silahlı adamın geldiğini ve Lorenzo'nu sorduklarını söyledi. Adamlar onu ve çocuklarını tehdit ettikleri için de polise bir şey anlatamamıştı. 10 gün boyunca Lorenzo'nun için aramalar devam etti. 28 Temmuz 2010'da Kelly's Cutoff yolundaki bir ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Tennessee'de Temmuz ayı çok sıcak olduğundan bedenindeki çürüme çok ilerlemişti. Öyle ki hayattayken 2 metre 11 santim boyunda olan bu adamın bedeni bulunduğunda sadece 25 kilogram ağırlığındaydı. Tanınmaz hale gelmişti ve bedeninden kanıt elde edilmesi çok zor olacaktı. Lorenzo öldüğünde sadece 34 yaşındaydı. Adli incelemeler sonucunda göğsünden, başından ve sağ ön kolundan 5 kez vurulduğu ortaya çıkarıldı. Ancak çok daha acı bir gerçek öğrenildi.
Germantown 911, nasıl yardımcı olabilirim?
Alo, alo.
Alo.
Allah kahretsin.
Orada mısınız? Bayım, orada mısınız? Cevap verin. Silah sesinden başka bir şey duymadım.
Lorenzo 19 Temmuz'da ölmeden hemen önce 911'i aramış ve yardım istemişti. Bu aramada Lorenzo'nun haykırışının ardından 11 el silah sesi duyuluyordu. Buna rağmen 911 operatörü bu aramayı rapor etmemiş ve ekipler görevlendirilmemişti. İnanılır gibi değil. Arama sonunda 27 Temmuz'da rapor edildi ve o şekilde cansız bedene ulaşılabildi. Aramada korkunç bir şey yaşandığı net bir şekilde belli. Silah seslerinden sonra arayan kişinin de sesi duyulmamakta. Ancak operatör bunu ne polise bildirmiş ne de notunu almıştı. Gösterdikleri sebepse lokasyon teknolojisinin bu gelen aramayı kendi görev alanlarının dışında olarak göstermiş olmasıydı. Bu bahaneye sığınmalarının saçmalık olduğunu düşünen tek kişi değilimdir bence. Çünkü eğer polise bildirselerdi, Lorenzo büyük ihtimalle çok kısa süre içerisinde bulunacaktı. Belki de bulunduğunda hayatını kaybetmemiş olacaktı. Cansız bulunsa bile bedeni bu kadar kötü hale gelmeyecekti. Suç mahalli temizlenmemiş olacaktı ve çok daha fazla kanıt bulabileceklerdi. Suç mahalli demişken, iki farklı mermi kovanı bulundu. Bu da iki farklı silahın kullanıldığını ve tek bir saldırgan olmadığını gösteriyordu. Bunun dışında bir kanıt yoktu ve Sharon'ın ifadelerinden de dolayı bunun bir uyuşturucu ticareti vakası olabileceği düşünülüyordu. Bobby Cole adında kartellerle bağlantısı olan bir adam vardı. Ve geçmişte Lorenzo'nun bu adamla bağlantısı araştırılmıştı. Çünkü Lorenzo parası kalmadığında arabalarını satmaya başlamıştı ve Bobby de ondan 2 adet lüks araba satın almıştı. Adam daha sonra bu araçlarla uyuşturucu taşımıştı ancak bulunduklarında hala Lorenzo'nun adına kayıtlı oldukları ortaya çıkmıştı. Lorenzo bunlarla hiçbir bağlantısı olmadığını söylemişti ve daha sonra da adı temize çıkarılmıştı. Ancak Shara da çok güvenilir değildi. Çünkü 2010 yılının Ağustos ayında Shara'nın komşularından biri Lorenzo'nun kaybolduğu sıralarda Shara ile tanımadıkları bir adamın bahçede bir ateş yaktıklarını söyledi. Aylardan Temmuz'du ve çok sıcak bir yazdı üstelik. Bu ipucunun ardından 10 Ağustos 2010'da Shara'nın evi arandı. Ateşin yakıldığı çukurda birkaç tane kırtasiye malzemesinden kalan metal eşya buldular. Başka bir şey bulup bulmadıklarını ise paylaşmadılar. Bu sırada Lorenzo'dan kalan 1 milyon dolarlık sigorta parasını da Shara kontrol ediyordu. Çünkü o sırada çocuklarından hiçbiri reşit değildi ve para Shara'nın eline geçmişti. Ancak kendisi bu parayı tamamen boşa harcıyordu. 10 ay içerisinde bu paradan geriye sadece 5 dolar kalmıştı. Shara yeni bir ev, arabalar, mobilyalar almıştı. Bunların hepsinin çocuklarını refah içinde yaşatmak için olduğunu iddia ediyordu. Lorenzo'nun babası dava açtı ve bunun üzerine mahkeme, Sharon'un her harcamada mahkemeye bildirmesi gerektiğinde karar kıldı. Ancak bu Sharon'un hoşuna gitmemişti. Karara itiraz etti ve Lorenzo'nun nafakaları geciktirdiğini söyleyerek daha fazla para istedi. Bu isteği yargıç tarafından reddedildi. 2015 yılında Shara bir kitap çıkardı. Bu kitapta şiddet yanlısı, sadakatsiz bir NBA oyuncusuyla evli olan bir kadının hikayesini anlatıyordu. Başta hikayenin kurgu olduğunu iddia etse de daha sonra ana karakterin Lorenzo'nun olduğunu söylemeye başladı insanlara. 9 Kasım 2017'de her şey değişti. FBI dalgıçları Mississippi'deki bir gölde cinayet silahını bulmuşlardı. Bu ise Jimmy Martin adındaki bir adamdan aldıkları ipucu sayesinde olmuştu. Jimmy, Sharon'ın kuzeniydi ve kendi kız arkadaşının cinayetinden tutuklanmıştı. O sırada Lorenz'in cinayeti hakkında da bildiklerini itiraf etti. Aslında bu itiraf 2012 yılında gelmişti, ancak polisler kimseye duyurmadan araştırmalarını sürdürmüştü. Jimmy, cinayet günü olay mahallinde olmadığını ama kimin onu vurduğunu bildiğini söyledi. Cinayet, Shara Wright ve Billy Ray Turner adında bir adam tarafından işlenmişti. Bunları bilmesinin sebebi ise Shara'nın olay yerini temizlemek için kendisinden yardım almış olmasıydı. Billy cinayet silahını göle attığında da onunlaydı. Hatta söylediğine göre Lorenzo'nun öldüğü gece bu insanların onu ilk kez öldürmeye çalışmaları değildi. Jimmy ve Billy daha önceden de Lorenzo'nu öldürmeye çalışmış ancak başarısız olmuşlardı. Billy Ray Turner ise Sharon'ın peyzaj mimarıydı. Shara'ya cinayet silahının bulunduğu söylendiğinde ise mutlu olmak yerine endişelendiği fark edildi. Billy ve Shara tutuklandılar. Shara bir savunma anlaşması yaptı ve cinayete yardım yataklıktan suçlu olduğunu kabul etti. Bunun karşılığında ömür boyu hapis cezasından kurtulacaktı. Sonuç Shara'nın 30 yıl hapis cezasına çarptırılması oldu. Billy Ray Turner suçsuz olduğunu iddia etse de duruşması başladı ve Mart 2022'de duruşma sonlandı. Billy Ray Turner, Lorenzo Wright'ı öldürmekten suçlu bulundu. Cezası ise ömür boyu hapis cezası oldu. Tanıkların ifadelerine göre bu cinayet sigorta parası için işlenmişti. Hatta Shara, Lorenzo'nun kendisini öldürmek istediğinden şüpheleniyordu ve sürekli Billy'ye ya ben öleceğim ya o ölecek diyordu. Shara ilk olarak Jimmy'den bunu yapmasını istemişti. Arabanın bagajına 3 silah, biraz ot ve nakit para koymuştu ve Lorenzo'nun olduğu yere gidip onu vurmasını söylemişti. Jimmy daha sonra Shara'yı arayıp Lorenzo'nun evde olmadığını ve onu bulamadığını söylese de aslında hiç oraya gitmemişti bile. Biraz ot ve nakit para için birini öldürmeyecekti. Bundan ötürü Shara daha sonra Billy ile bu planı gerçekleştirmeye karar vermişti. Jimmy'yi arayıp Billy'nin onunla geleceğini söyledi. Kendisi Lorenzo'nun evine gidip bir pencereyi açık bırakarak çıkmıştı. Oradan girebilirlerdi. Ancak Jimmy ve Billy eve gittiklerinde koltukta tanımadıkları birinin uyuduğunu gördüler ve bu plan da başarısız oldu. Shara ardından ipleri kendi eline almaya karar verdi. Lorenzo'na ormanlık alanda birisiyle buluşup ondan para alacağını söyledi. Birlikte oraya gittiler. Gittiklerinde ise Billy onları bekliyordu. Lorenzo'nun kısa sürede neler olduğunu anlayıp kaçmaya başladı. Hatta bir dikenli telleri olan çitten atlamayı bile başardı. Sharon'ın söylediğine göre çitleri bir geyik gibi atlayıp geçiyordu. Ancak eninde sonunda Billy ile Sharon'a yetiştiler. İkisi de ateş açtılar. Olay yerinde silahlardan birini kaybetmişlerdi. Ancak daha sonra Jimmy metal dedektörüyle orayı aradı ve bu sayede bulabildiler. Çitlerin bir kısmını da kanıt bırakmamak amacıyla kestiler. Shara'ya Mayıs 2022'de erken bir şartlı tahliye duruşması ayarlandı. Hapishanelerin kalabalıklaşması sebebiyle bazı mahkumlara bu imkan tanınmakta. Ve Shara da onlardan biriydi. Duruşmada 6 çocuğundan sadece 2 tanesi onun lehine ifade verdi. Duruşma sonucunda Shara'nın şartlı tahliye talebi reddedildi. Bir sonraki duruşması Mayıs 2027'de. O zamana kadar parmaklıklar ardında kalmaya devam edecek. Lorenzo'nun oğullarından Lorenzo Wright Jr., Lamar ve Shamar da babaları gibi basketbol oyuncusu oldular. Bütün çocuklar annelerinin masumiyet payına inanıyorlar söylenenlere göre. Ancak babalarını da çok özlüyorlar. Çocukların annelerinin tutuklanmasının ardından büyük anneleri Deborah ile araları açıldı. Kendisi duruşmalarda öne çıkan bir kişiydi. Son zamanlarda Shamar'la buluştular ve tekrar aile bağını düzeltmeye çalışıyorlar. Deborah diğer torunlarıyla da tekrardan yakın olabilmeyi umuyor. Ama şimdilik onları uzaktan seveceğini söyleyerek yaşanan karanlığın etkisinden çıkmaya çalışıyor. Evet, bugün sizler için seçtiğim karanlık dosyanın sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.